Kafa Radyo dinleyicileri, Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya, bir turizm kafası programıyla daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken, hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor, hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en çok merak edilen sohbetlere imza atıyor, hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz. Bu programda görmek istediklerinizi, program önerilerinizi her zaman olduğu gibi bana iletebilirsiniz. Instagram Deniz Dikkaya Official ve X Deniz Dikkaya adreslerim sizlere 7/24 açık. Peki dostlar, turizm kafasında bu hafta sizleri neler bekliyor? Güncel turizm haberleriyle başlıyoruz. Sonrasında haftanın turizm sohbetinde bugün sizleri turizm sektörünün en renkli kollarından havacılık dünyasına davet ediyorum. Ve bu alanın en çok merak edilen mesleklerinden uçuş pilotluğunu, zorlu eğitim sürecinden başlayarak neler yaşadıklarını tüm yönleriyle dinleyeceğimiz konuğum Ayjet Uçuş Okulu Genel Müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz oluyor. Pilotluk hayali kuranlar, bu program kaçmaz. Ama önce turizm haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz, Türkiye küresel turizm rekabet gücünde ne durumda? Amerika Birleşik Devletleri Seyahatler Birliği, ülkelerin turizm rekabet gücünü mercek altına alan bir araştırma yaptı. ABD Seyahat Birliği'nin Euromonitor International'a yaptırdığı araştırmaya göre, turizmde dünyanın en rekabetçi ülkesi 72 puanla İngiltere. Onu 66 puanla Fransa, 65 puanla Türkiye, 61 puanla İtalya ve 59 puanla Kanada takip ediyor. Alman İş ve Turizm Dergisi FIW'de yer alan habere göre, sıralama Birleşik Arap Emirlikleri 59, İspanya 58, Almanya 54, Yunanistan 52 ve Tayland 52 olarak devam ediyor. ABD Seyahat Birliği'nin hazırlattığı raporda ülkelerin turizmde global arenadaki yerleri de açıklandı. Buna göre 2023'te 2019 seviyesinin %93'üne ulaşan Fransa, aynı dönemde pazar payını %6.2'den %6.7'ye çıkardı. İkinci sıradaki İspanya 2023'te 2019'un %100'üne ulaşırken pazar payını da %5.7'den %6.6'a çıkardı. Üçüncü sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri 2019'un ancak %84'üne ulaşabildi. Bu ülkenin pazar payı da 2019'dan 2023'e %5.4'ten %5.3'e geriledi. Listenin dördüncü sırasında yer alan Türkiye ise 2023'te 2019 yılını %9 üzerine çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından en iyi performans gösteren ikinci ülke. 2019'dan 2023'e Türkiye'nin global turizm pazarındaki payı da %3,5'tan %4,5'a yükseldi. Sıradaki haberimiz, mobil ev turizmi için yeni düzenlemeler. Doğayla iç içe olmayı sağlaması ve hızlı yatırım dönüşü nedeniyle turizm tesisi yatırımcıları tarafından talep gören tiny house'lar için yeni düzenlemeler getirildi. Yeni yönetmeliğe göre mobil evler olarak resmiyet kazanan tiny house'ların bulunacağı tesislerin imar planlarında kamping ya da kırsal ya da ekoturizm kullanımlarına ayrılmış alanlar olması gerekiyor. Ayrıca konaklama birimlerinin hareket kabiliyetini ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılamayacağı belirtilirken, her birim için en az 250 metrekarelik bir alan ayrılması şartı bulunuyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 8112 sayılı resmi gazetede yayınlanan turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle tiny house'ların turizm tesislerinde kullanımı ve işletimi için yeni kriterler getirildi. Tiny house'ların mobil evler olarak resmiyet kazandığı düzenlemeye göre bu yapıların bulunacağı tesislerin imar planlarında kamping ya da kırsal ekoturizm kullanımlarına ayrılmış alanlar olmaları gerekiyor. Yönetmelikte mobil evler, tahsisli kamu taşınmazları hariç olmak üzere imar planlarında kamping ya da kırsal ekoturizm kullanımlarına ayrılmış alanlarda düzenlenen, tamamı mobil evlerden oluşan en az 5, en fazla 49 konaklama birimi içeren tesislerdir denilerek, bu tesislerin sahip olması gereken nitelikler ise şöyle sıralanıyor. Konaklama birimi başına en az 250 metrekare alan, ikinci sırada tesis alanının çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemelerle çevreden tecrit edilerek aydınlatılması, girişte konaklama birimi başına bir araç olmak üzere otopark, resepsiyon veya idari ünitesi bulunması, mobil evlerin tamamının tescil belgesinin mal sahibi veya belge sahibi ya da işletmeci adına düzenlenmiş olması. Yönetmelik konaklama birimlerinde doğal ışık alınacak şekilde düzenlemeler yapılmasını da gerekli kılıyor. Konforlu bir kullanım için uygun mobilya elemanlarının olması şart koşulurken, yastıktan çöp kutusuna, havludan minibara kadar bulundurulması gereken eşyalar tek tek sayılıyor. Ayrıca konaklama birimlerinin hareket kabiliyetini ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılamayacağı açıkça belirtiliyor. Bu da hiç yerinden hareket ettirilmeyecekmiş gibi yapılan çevre düzenlemelerinin artık olamayacağı, mobil evlerden oluşan tesislerin konaklama hizmeti verecekleri alanın planlamasını tiny house'ların hareket kabiliyetlerine uygun yapması gerektiği anlamına geliyor. Bu tesislere ilişkin turizm işletmesi belgesi başvurusunda tescil belgesinin ibraz edilmesi isteniyor. Başvuru tarihi itibariyle geçerli teknik muayene zorunluluğu getirilirken, turizm işletmesi belgesi alındıktan sonra da bunların yaptırıldığına ilişkin geçerli muayene belgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ibraz edilmesi gerekiyor. Öte yandan lokanta, alakart lokanta, kafeterya, bar salonu, pasta salonu, kafe ve kahvaltı salonu ünitelerinin toplam kapasitesinin 100 kişi geçemeyeceği, toplantı salonu ve çok amaçlı salon yapılamayacağı vurgulanıyor. Sıradaki haberimiz, Ardahan'daki Şeytan Kalesi restore edilecek. Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan sap kayalıkların zirvesine kurulu tarihi Şeytan Kalesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesinin ardından restorasyonu için proje hazırlandı. Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, farklı manzarasıyla yazın olduğu gibi kışın da ziyaretçilerini bekliyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktalar arasında yer alan kalenin çevresindeki kanyonlar dağcıların da rotası arasında bulunuyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Şeytan Kalesi'nin bölge turizmi açısından son derece önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bu potansiyeli değerlendirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve proje hazırladıklarını anlatan Dede, en önemli çalışma kalenin artık köy tüzel kişiliğinden çıkarılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri oldu. Buranın restorasyon projesi dosyası yatırım programına alınması için bakanlığa sunuldu. Bu restorasyon için çok önemli bir adım dedi. Restorasyonun tamamlanmasıyla Şeytan Kalesi'nin Karaçay Kanyonu ile değerlendirileceğini belirten Dede, burası her türlü aktivite ve etkinliğe müsait bir kanyon. Dağcılıktan yürüyüş rotalarına, hidroterapiye kadar birçok etkinlik yapılabilir, birçok açıdan önemli potansiyele sahip, çaplı ve sistematik hareket etmemiz lazım. Kale şu mevcut hali itibariyle yılda yaklaşık 60 bin turist ağırlıyor. Kış dahil olmak üzere günlük öyle bir an oluyor ki 35-40 kişi uğruyor. İnanç turizmi açısından da önemli bir bölge ifadelerini kullandığı Ardahan'daki Şeytan Kalesi için. Türkiye'nin yeni turistik treni Kara Elmas Ekspresi tanıtım turunu tamamladı. Türkiye'nin yeni turistik treni Kara Elmas Ekspresi 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz turistik tren turu seferleri öncesinde 8 Mart Cuma günü Ankara'dan çıktığı tanıtım turunu tamamladı. Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz turistik tren turu seferleri kapsamında Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda yolcular Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buldu. Rota boyunca üzüm bağları ve tarihi kalesiyle Kalecik, Tuz Mağarası ve müzeleriyle Çankırı, tarihi konakların bulunduğu Çerkeş ziyaret edilen ilk duraklar oldu. Kara Elmas Ekspresi yolcularına klasik Osmanlı kent mimarisinin en güzel örneklerinden UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüme fırsatı sundu. Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesinde madencilik tarihine ışık tutulan tur kapsamında yolcular Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu Eğitim Ocağı'nda madencilerin çalışma şartları, maden ocağının işleyişi ve çalışma sürecini yerinde gözlemleme şansına sahip oldu. Zonguldak'ta ayrıca milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle öne çıkan Gökköl Mağarası'nda gezen turistik tren yolcuları, mağaradaki galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleri ilgiyle seyretti. Sahip olduğu doğasıyla Yenice'nin ormanları içinde nehir kenarlarından, tünellerden ve köprülerden geçen trenle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, eski pazarda ise Hadrianopolis antik kentinde gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların kalıntılarını inceledi. Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz turistik tren turu seferleri 12 Nisan'da başlıyor. Şimdi de Divan'dan haberler. Divan en yeni imzasıyla akaretlere geliyor. Divan grubu konaklama sektöründeki engin deneyimini ve kalitesini tarihi ve kültürel dokusu ile gastronomiyi, sanat ve kültürün bir arada yaşandığı İstanbul'un en özel semtlerinden akaretlere taşımaya hazırlanıyor. İmza sürecini tamamlayan Divan grubu yeni otelini kendi markasıyla işletecek ve misafirlerini her zamanki divan konforu ve hizmet kalitesiyle karşılayacak. Akaretlerin tarih kokan sokaklarında modern ve zarif bir dokunuşta yer alacak yeni adresinde misafirlerine eşsiz bir deneyim sunacak. 1875 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda çalışan yöneticiler için lojman olarak kullanılan ve semte adını veren tarihi bina, akaretler adının da geldiği akar getiren yerler olarak vakıflara gelir getirmesi amacıyla inşa edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve devamındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sıra ev ve toplu konut projesi olan Akaretler Sıra Evleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ailesinin de bir dönem ikamet ettiği, sonradan müzeye dönüştürülmüş çok anlamlı bir evi de barındırıyor. Divan grubunun yeni otelinin bölgenin tarihi dokusuna en uygun şekilde gerçekleştirilecek kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından yılın son çeyreğinde kapılarını misafirlerine açması planlanıyor. Üst düzey misafirperverlik anlayışıyla otelcilik sektöründe özgün bir imzası bulunan Divan grubunun ruhunu ve inceliğini taşıyacak olan otel, fark yaratacak yeme içme mekanları ve toplam 138 odası ile akaretlerin yeni buluşma noktası olacak. Mükemmel lokasyonuyla misafirlerine şehri kolaylıkla keşfetme imkanı sunacak olan otel, hem tatil hem de iş seyahatleri için ideal konumuyla öne çıkıyor. Dostlar, şimdi kısa bir ara, sonrasında Turizm Kafası tüm hızıyla devam edecek. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Turizm Kafası'nda şimdi geldik haftanın turizm sohbetine. Evet değerli dostlar, ilk bölümde söylemiştim. Bugün çok önemli bir konum var. Çok önemli bir konu var çünkü özellikle Turizm Kafası'nda neredeyse 3 yıldır yaptığımız bu programda en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. En çok nasıl bir konuk görmek istersiniz, hangi konuyu işlememi istersiniz diye sorduğumda mesela en çok istenilenlerden bir tanesiydi. Daha önce havacılık sektörüyle ilgili çok değerli konuklarım oldu. Ama çok merak edilen bir konu var. Pilot olmak. Böyle gençlerimizin, çocuklarımızın hayali, o göklerdeki, o gerçekten hani havada ışıl ışıl parlayan uçakları idame eden, onları idare eden, onun başında olan, onu süren ya da onu çekip çeviren, o arkasındaki işte yüzlerce yolcuyla birlikte dünyanın bir o tarafından bir başka ülkesine giden kaptan pilotlarımızın hikayelerini çok merak ediyordunuz. Bu nedenle işte bugün çok değerli bir konuğum var. Türkiye'nin en büyük uçuş okullarından diyebiliriz. Ayjet Uçuş Okulu Genel Müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz. Celal Kaptanım hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olun, teşekkürler. Sizlerle beraber olmak gerçekten güzel.
Çok teşekkürler. Öncelikle tabii bu yoğun tempo içerisinde geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok merak ediliyorsunuz. Sizin sektörünüz çok merak ediliyor. Bununla ilgili size böyle birkaç soruda sıkıştırabilirim. Lütfen yanlış anlamayın.
Olur mu? Bu konudaki sorularınızı bilgilendirmek amacında elimden geleni yapmaya çalışmayacağım, yapacağım.
Süper, harikasınız, harikasınız. Ama önce Kafa Radyo dinleyicilerine pilot Celal Cingöz'ü bir tanıtmak istiyoruz.
Celal Cingöz, ilk ve orta öğretimini Manisa'da tamamladım. Daha sonra asker liseye girdim. O zaman asker liseler açıktı, hava lisesi. Daha sonra 1974'te ilk uçuşuma başladım, hava harbi okuluna girdim. Ve hava kuvvetlerinin çeşitli muharip filolarında çalıştıktan sonra 1996'da hava kuvvetlerinden emekli oldum ve sivil sektöre geçtim. Sivil sektörde 10 yıl çeşitli airline'larda kaptan olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında hem havacılığın gelişmiş olduğu bir zamanda bir de uçtuğumuz şirkette yanımıza gelen first officer'ların eksik taraflarını gördüğümüz konusunda arkadaşlarla bu uçuş eğitimi konusunda bir aksiyon almamız gerektiği konusunda böyle bir birliktelik yaptık. Ve 2005 yılında Ayjet Uçuş Okulu'nu kurduk ve şu anda yaklaşık 19 sene oldu ve 2000'e yakın pilot adayını yetiştirdik. Bunlardan 1800'ü şu anda airline'da yerlerini aldılar, uçuyorlar. 1000 küsürü Türk Hava Yolları'nda olmak üzere ülkemizin işte değerli hava yolları, Pegasus, Sun Express ve çeşitli hava yollarında hepsi uçuyor. Ve bunun dışında da yurt dışında çok uçağım var.
Ne kadar güzel.
Kesinlikle. Ve bizim vizyonumuz şuydu. Kurulma amacımız uluslararası ve ulusal alanda saygın bir uçuş okulu olmak.
Evet, evet.
Bunu tabii yerine getirmek için de gereklilikleri olan bütün misyonumuzu hepsini belirledik. Ve bunları gerçekleştirmeye çalıştık. Bu sadece ulusal, bu söylediğim hani rakamlar, Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express ve diğer hava yollarında uçan arkadaşların dışında da inanılmaz bir hizmet ihracı da yaptık.
Çok güzel. Ne kadar güzel.
Şöyle, münferit olarak dışarıdan gelen çok yabancı öğrencimiz var. Ama kurumsal olarak yaptığımız en büyük şeylerden bir tanesi, bundan 2 sene önce Ruanda Hava Kuvvetleri'nin askeri pilotlarını yetiştirdik.
Harika.
Gerçekten inanılmaz güzel bir şey. Şu anda Azerbaycan Hava Yolları'yla kurumsal işbirliğimiz devam ediyor. Onların pilotlarını da yetiştiriyoruz.
Ne kadar güzel. 19 yılda aslında tabii, bu uçuş okulunun serüveninin nereden nereye evet, geldiği. IJET'e gireceğim. Çünkü bu konu tamam, çok önemli. Bunu neden kurduğunuzu çok güzel anlattınız ama bu hikayeyi biraz daha dinleyeceğim ama ben bir şey daha merak ediyorum. Bu öğrencilik aşamasında sonra bu havacılık kariyerine giden süreçte pilot olmaya ilk ne zaman karar verdiniz?
Benim açımdan sorarsanız pilot olmaya karar vermek konusunda çok benim kararım olmadı. Askeri liseye girince yolum o şekilde.
Yolum zor ya. Doğru.
Çünkü bizim dönemimizde bu bahsettiğim 1970'lerden bahsediyoruz.
Evet.
O zaman sivil sektör bu kadar açık değildi. Sivil hava yollarının pilot ihtiyaçları sadece silahlı kuvvetlerden ayrılan pilotlar karşılıyor.
Doğru, doğru. Tabii.
Ama ondan sonra bunu yetişme şansı yoktu. Yani silahlı kuvvetlerden şu anda emekli olan belki yılda 100 tane pilot.
Evet.
Bunların hiçbirisi de airline'ların, şu andaki hizmet eden hava yollarının pilot ihtiyacını karşılama şansı yok.
Öyle mi?
O çok çok farklı, çok farklı bir şey. Şu anda pilot olmak isteyenlerin önünde çok seçenekler var.
Doğru, doğru tabii.
Yani bunlarla tabii ilgili ben gerekli bilgilendirmeleri yaparım. Yani
tabii tabii çok isteriz, çok isteriz. Misyonunuzu ve hedeflerinizi de aslında anlattınız. IJET'in bugün geldiği 19. yılında. Önümüzdeki yıllarda biraz hedeflerinizi dinlemek isteriz. Yani nereye doğru? Çok güzel, artık yurt dışına bir hizmet ihracı da yapıyorsunuz. Sivil evet, havacılık konusunda, uçuş pilotluğu yetiştirme konusunda. Başka hedefler neler?
Şu andaki en büyük hedefimiz şu andaki şeyde hizmet eden hava yollarının pilot ihtiyacını karşılamak. Şöyle izah edeyim. Türkiye'de 14 tane hava yolu şirketi var.
Evet.
Ve bunların da 804 tane şu andaki rakamlar için söyleyeyim uçakları var. Bunların pilot ihtiyaçlarına baktığınızda yılda ortalama 2000 pilot ihtiyacı var. Bu pilot ihtiyacını karşılamak için zaten şu andaki bütün uçuş okulları, şu anda Türkiye'de 19 tane uçuş okulu var.
Evet.
Bunlar tam kapasiteyle çalışsa bile bu 2000 tane pilot ihtiyacını karşılama şansı yok.
Yetmiyor diyorsunuz.
Yetmiyor. Hedefimiz kapasiteyi arttırıp elimizden geldiği kadar hava yollarının pilot ihtiyacını karşılamak.
Harika.
Bunun dışında çok fazla bir şey yapma şansımız yok. Hedefimiz kaliteli, standartlarla yetişen pilotları hava yollarımıza göndermek.
Ne kadar güzel. Çok güzel bir hedef ama bunu artık biraz da kişiselleştirelim şöyle. Çünkü pilot olmak isteyen, her isteyen bir kere pilot olabilir mi? Pilot olmanın şartları neler? İyi bir pilot olmak için ne gibi özellikler gerekiyor? Eğitim sürecini de buradan evet, bağlayabilirsiniz isterseniz.
Her isteyen pilot olma şansı yok.
Yok.
Şimdi özellikle sivil havacılık açısından baktığımızda, yani benim değerlendirmem, %50 kişisel yetenekler, %50 de teori, bilimle ilgili buna uygun kişilerin olması lazım.
Evet.
Şu anda havayolu nakliyö pilotu olmak için yönergelerde şöyle bir şey yazar. Der ki, lise mezunu olan herkes bu eğitimi alabilir. Ancak şu ana kadar gördüğüm durumda bunun çok yeterli ve doğru olduğunu görmüyorum.
Evet.
Ancak yönetmelik olarak, eğitim hakları olarak yönetmelik böyle bir şey yazıyor.
Hmm.
Ancak bizim uçuş okulunda giriş şartları açısından şöyle bir şey var. Bir, üniversite mezunu olacak.
Öyle mi? Siz lise kesinlikle değil, üniversite alıyorsunuz.
Kesinlikle. Üniversite mezunu olacak.
Evet.
İngilizcesi olacak. Ondan sonra
İngilizcesinin bir yeterlilik sınavı falan var, gerekiyor değil mi?
Kesinlikle. Ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yetki verdiği hastanelerden birinci sınıf sağlık raporu olması lazım. Ondan sonra psikomotor testlerimiz var. Hı hı. Bunlardan geçmesi lazım. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Şimdi lise mezunu olan arkadaş pilot olabilir, sorun yok. Ancak şöyle bir gerçek de var. Bu lisansı aldıktan sonra herhangi bir havayolu şirketine müracaat ettiğinde o istenen şartların içerisinde bir tanesi şirket yok, üniversite mezunu.
Evet.
Şimdi biz kalkıp yani lise mezunu olup da bu diplomayı verip parasını aldıktan sonra bu çocuğu dışarı salmak bizim çok içimize sinen bir şey değil.
Yani başka şirketlerde lise mezunu olarak da kabul ediliyor o zaman değil mi başka şirketlerde?
Okullar kabul ediyor.
Okul kabul ediyor ama sonra mezun oldu o kadar büyük bir meşakkatle eğitimden geçti.
Çok büyük
ama
paralar
girecek veriyorsun. Firma bulamayacak, havayolu bulamayacak değil mi?
Almaz ki.
Evet değil mi?
Şimdi böyle bir şeyi hayal satmak çok doğru değil. Bizim
doğru hakikaten. Kesinlikle.
Biz onun için hiç bunu kabul etmiyoruz. Çünkü pilot olmak hakikaten çok büyük bir emek istiyor.
Evet.
Bir korkunç bir emek sarf ediyor.
Evet.
Zaman harcıyorsun. 2 yıla yakın. 3, inanılmaz para veriyorsun.
Tabii.
Çok pahalı bir eğitim. Yani.
Kesinlikle.
Bunun karşılığında da bizim eğer mezun ettiğimiz, eğittiğimiz kişi dışarı çıktıktan sonra eğer iş bulamıyorsa bizim yaptığımızın işin esprisi yok.
Doğru. Doğru.
Yani kesinlikle biz bunu kabul etmiyoruz. Herkes pilot olabilir mi? Olmaz. Parayı veren pilot olur mu? Olmaz.
Olmaz. Olmaz. Yani, kişisel özellikler anlamında peki sizce nasıl iyi bir pilot olmak için özellikler? Yani iknası, dikkati, iletişimi bunlar için nelere dikkat etmek gerekir?
Bir kere istekli olması lazım.
Doğru.
Şimdi gelen adayların çoğunu ben mesela vazgeçtiriyorum. Şeyden.
Öyle mi?
Çünkü konuştuğumda esasında onun gerçekten pilot olma niyetinin olmadığını hemen zaten hissediyorsunuz. Yılların tecrübesi var, konuşuyorsun. O sadece işte pilot olmayı şöyle düşünüyor. İyi para kazanıyor. Ondan sonra dünyanın her yerinde gezme imkanı var. Ve bu değil ama. Doğru
değil.
Olan bu değil.
Doğru.
Gerçekten uçmayı seven birisi olması lazım. Çünkü dediğiniz gibi yani 200-250 kişiyi arkanızda taşıyacaksınız. Onları amaçladıkları yere götüreceksiniz. Bundan haz duyacaksınız. Havacılık özellikle uçuculuk açısından o kadar böyle sürekli bir iş ki devamlı kendinizi yenilemeniz lazım.
Tabii tabii.
Her 6 ayda bir kontrola giriyorsunuz. Yani pilot olduktan sonra sağ koltuğa oturduktan sonra tamam o emekliliğe kadar böyle olay bitmiyor. Her 6 ayda bir çeke giriyorsunuz. Her yıl muayeneye giriyorsunuz. Kendinize iyi bakmanız lazım.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Yani hakikaten zor. Daha önceki havayolları şartları gibi değil. Şimdi havayolları tabii kendilerini mali açısından en düzgün yere koymak için programlarını öyle yapıyorlar ki istirahat konusunda falan çok şey değil.
Çok az değil mi?
Az.
Çok fazla uçuluyor yani.
Için kendine pilotun çok iyi bakması,
lazım. Manevi olarak hem de fiziki olarak ikisiyle de.
Her açıdan beslenme açısından, spor açısından, sağlık açısından o kadar kendine dikkat etmesi lazım ki. Ve uzun yıllar bunu yapabilmek için bunların olması gerekiyor. Çünkü 30 bin fitin üzerinde uçuyorsun, dünya kadar ışın alıyorsun, zararlı ışınlar alıyorsun. Saat dilimi olarak bir batıya gidiyorsun, bir doğuya gidiyorsun. Vücut saatin
şaşıyor. Evet. O yüzden fiziki olarak da kendine çok iyi bakması gerekiyor. Pilotların diyor kim diyor? iJet Uçuş Okulu Genel Müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz'le beraberiz. Bugün uçuş eğitimi konuşuyoruz. Geldi üniversite mezunu bir pilot adayımız var. İngilizcesi de iyi. Söylediğiniz mototeknik sınavlarına da girdi. Hepsinden de başarılı oldu. Ve sizde bir eğitim sözleşmesi imzalıyor ve başlıyor. Süreç nasıl devam ediyor ondan sonra?
Normal bize dışarıdan herhangi bir kurumsal sözleşme gereği olmayan bir arkadaş geldiğinde bütün şartları sağladıktan sonra eğitime başladığında 6 ay teorik eğitim var.
Hı hı.
Bu 6 ay teorik eğitimde 14 tane ders var.
Evet.
Bu 14 dersin sonunda sınavlarını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yapıyor.
Hı hı.
Ve bunu 6 oturumda tamamlaması lazım. Eğer 6 oturumda tamamlamazsa bütün bu aldığı eğitimler
gidiyor.
Yanıyor.
Neler bu oturumlar?
Meteorolojiden tutun da human performance dediğimiz uçak teknoloji 14 tane çok değişik şey var.
Ders var.
Ders var.
Evet.
Bunlar esasında çok şey değil. Rahatlıkla bunları yapabilirler. Yani lise mezunu olan bir arkadaştan bahsediyoruz. Bunu yapabiliyor. Bir de biz şu anda üniversite mezunu kabul ediyoruz. Bunları rahatlıkla yapabilirler ama çok istekli olmaları lazım. Sadece sınav geçeceğim, olayı bitireceğim, soru ezberleyeceğim mantığıyla çalışmayacaklar. Bu şekilde eğer olaya bakarlarsa rahatlıkla bunu geçerler. Onun arkasından 6 aylık teorik eğitimin arkasından uçuş eğitimi başlıyor. Ve uçuş eğitimi bizim uçuş okulunda ana base'imiz Zerfen Havaalanı ve Edremit, Dalaman ve Bursa Yenişehir Çorlu. Değişik meydanlarda uçuşumu yapıyoruz. Bu uçuşların safhalarına göre öğrencilerimizi biz bütün ulaşımı, ondan sonra konaklaması, yiyecek içecek şeyleri bize ait olmak üzere gönderiyoruz. Ve bir yıl içerisinde eğer bir aksilik olmazsa uçuşlarını tamamlıyorlar. Ortalama biz sözleşmemizi 18 ay dememize rağmen işte bu hava şartları, öğrencinin işte bu sağlık problemleri zaman zaman oluyor, izin ihtiyaçları falan olunca bu 20 aya kadar çıkıyor.
Çıkabilir.
20 aydan sonra lisansını aldıktan sonra hava yollarına müracaat ediyorlar. Ama ben adaylara şunu tavsiye ediyorum. Yani herkesin parası olmayabilir. Bu işe çok isteklidir.
Evet.
Parası yoktur. Finans durumu buna müsait değildir. Ancak şu anda Türk Hava Yolları başta olmak üzere SunExpress, Pegasus gibi şirketler bütün finansını karşılayacak şekilde kadet programı uyguluyorlar. Hmm. Bu şu manaya geliyor. İlanı açıyor şirket ve şartlarını söylüyor ve kendilerini teste tabi tutuyor. Ve bu testi geçenlerin hepsini finansını şirket karşılamak üzere bizim okula yolluyor.
Aa ne güzel. Eğitim öncesi. Çok güzel.
Ve mezun olduktan sonra işleri de garanti.
Hazır oluyor.
İstihdamları garanti. Bu çok güzel bir program. Buna girmelerini ben tavsiye ediyorum.
Ne kadar çünkü güzel.
Gerçekten çok pahalı bir eğitim.
Tabii yani tabii tabii.
Yani karşılamak herkesin mümkün olmuyor. Parası olmayıp da ama bu işe çok yatkın olan kişiler var.
Onlara da şirketler, hava yolları yardımcı oluyor. Kesinlikle. Çeşitli programlarda diyorsunuz.
Kesinlikle buna girsinler, takip etsinler. Bütün şirketlerin internet ortamında ilanları açık. Hakikaten istiyorlarsa bu işe girsinler.
Peki ben şey duyuyorum Celal Bey. Mesela ben 320 pilotuyum, ben 330 pilotuyum. Siz bütün uçakları uçuracak bir eğitim mi veriyorsunuz yoksa uzmanlaştırıyor musunuz uçak uçak?
Ha şöyle, şimdi burada alınan lisansın sonucunda müracaat ettikleri şirketin envanterinde, filosunda hangi uçak varsa o uçağın eğitimini o şirkette alıyorlar.
Anladım.
Yani bizim verdiğimiz ehliyet.
Evet.
Her türlü uçağı kullanmak üzere ancak o uçacağı filonundaki eğitimini ayrı şekilde o şirketten alması lazım.
Şirketten de ayrıca eğitimini alıyor.
O şirketin eğitimi de yaklaşık 3 ay 4 ay sürer.
Sürer.
Ama işte o dediğim gibi yani Boeing uçuyorsa Boeing, Airbus uçuyorsa Airbus veya işte Embraer olur.
Ne güzel ama iJet'ten mezunsa tüm sınıflarda geçerli bir ehliyete, işte B1, B2 falan biz öyle diyoruz ya.
Evet, aynen öyle.
Sizdeki sınıf ne oluyor? Sizdeki ehliyet sınıfları?
Şöyle, bizim verdiğimiz lisans ATPL diye geçiyor. Airline Transportation Pilot License diye geçiyor.
Evet.
Hava yolu nakliye pilot lisansı diye geçiyor.
Evet, hepsi de uçabilir.
İşte ama o uçacağı uçağın tip eğitimi dediğimiz eğitimi aldıktan sonra normal o filodaki görevine başlıyor.
Harika. Kimle konuşuyoruz? iJet Uçuş Okulu Genel Müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz'le uçuş eğitimi, pilotluk eğitimi sohbetimiz devam ediyor. Peki yurt dışından ilgi, biraz önce söylediğiniz gibi çeşitli ülkelerden kurumsal olarak ilgiler var. Peki yabancı şey geliyor mu, aday geliyor mu pilot olmak isteyen?
Çok.
Çok. Hangi ülkeler ağırlıklı?
Japon da var.
Ne güzel.
Şey var, Koreli var.
Evet.
Ondan sonra Afrika ülkelerinden var. Mısır'dan var. İspanya var. Fransa'dan var.
Çok güzel. Çok yine onlarda da şartlar aynı geçerli aynı, değil mi? Türkiye'deki aynı, arkadaşlarımızla.
Aynı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki yani uçuş okulları hepsinin için bir şey söyleme şansım yok ama burada verilen eğitim gerçekten düzgün. İnanılmaz böyle bir eğitim
çok önemli
veriyoruz. Ve bu pandemi döneminde yurt dışındaki uçuş okulları zora girdi. Ve biz de ortak olmak için böyle bize teklifler geldi. Bu teklifleri ben değerlendirdiğimde onların da okullarını görmek için gittim.
Ne kadar
ve inanın şunu söyleyeceğim. Bizim sivil havacılık Genel Müdürlüğü denetleme için o okullara gitse 15 dakika sonra geri çıkar döner.
Ya vermez ruhsatı, evet.
Mümkün değil vermez.
Evet, evet.
Sivil havacılığımız bu konuda inanılmaz böyle yetkin ve çok rigid, hiçbir şeyi gözden kaçırmıyor. Ama yurt dışındaki işte daha önceden yurt dışına giden eğitim alan arkadaşlarımızın çoğu böyle yani saçma sapan okullardan eğitim almışlar.
Ya değil mi?
Şu anda elimizdeki rakamlara göre aktif olarak uçan pilot sayısı şu anda yaklaşık 1000 tanesi kadın, 13 bin tanesi erkek olmak üzere 14-15 bin aktif olarak uçan pilot var. Ancak uçamayan, elinde lisans olan bir ton pilot da var.
Doğru, doğru, doğru.
Bunların çoğu işte böyle yanlış yerlerde eğitim alıp da ondan sonra şirketlerin assessmentlarında giriş koşullarını sağlayamadığı için boşu boşuna para harcayıp
doğru,
ellerinde
kesinlikle
lisansı olan kişiler var maalesef. Yani buna dikkat etmeleri lazım.
Çok önemli.
Çok istekli olmaları lazım. Şu anda adayların içerisinde kadın adayı çok. Bunu niye biliyor musunuz? Şimdi kadın adaylarının motivasyonu çok daha yüksek.
Evet.
Gerçekten pilot olmak için müracaat ediyorlar.
Ne kadar güzel.
Yani erkekler için aynı şeyi söyler miyim?
Aile zorlamasıyla, aile yönlendirmesi de olabiliyor diyorsunuz ama kadınlar da öyle değil. Kadın gerçekten pilot olmak istiyor.
Kesinlikle.
Ne kadar güzel. Peki kadın ya da erkek pilot olmak isteyen genç dostlarımız, adaylarımız eğitimlerine başlıyorlar ama mezun olduktan sonra iyi bir hava yoluna girmek için diğer adaylardan, diğer arkadaşlarından kendilerini öne çıkarmak için hangi konularda kendilerini yetiştirsinler o eğitim sürecinde?
İngilizce. Bu İngilizce havacılık İngilizcesi falan değil. Sakın yanlış anlamasın adaylar. Normal, genel İngilizceleri çok iyi olması lazım.
Evet.
Bir. İki, teorik olarak aldığı eğitimleri devamlı yenilemeleri lazım.
Bu simülasyon eğitimleri falan onlardan mı bahsediyorsunuz?
Yok, şey değil, teori olarak.
Teori olarak, ha pardon.
Yönetmelikler o kadar çok değişiyor ki.
Doğru.
Ve her şey çok farklı gidiyor. Her hafta bakıyorsunuz, her ay değişik
bir şeyler geliyor. Günceli hep takip etsinler.
Bunu
değil mi?
Günceli muhakkak takip etmeleri lazım.
Peki uçuş eğitimi mesela evine bir tane bu hani bilgisayarlardaki uçuş programları vardır ya, uçak programları. Şimdi F1 pilotları da mesela, iyi F1 pilotları sadece yarış alanında iyi olmakla kalmıyor. Eğer gerçekten çok iyi olması için ben şeyi çok iyi biliyorum. Geçen oğlumla F1 yarışı seyrediyoruz. Mark Verstappen şu anda biliyorsunuz.
Evet.
Dünyanın en iyi pilotu. Dedi ki baba bu adam dedi biraz önce dedi geçen gün dedi yarış antrenmanda dedi birinci sırada sırayı aldı dedi. Yarın dedi yarışı var dedi. Hı. Gece dedi online bir yarış oynadı. Online bütün dünyadan yarışçıların da girdiği ve o yarışta da birinci oldu ve bu çocuğun dedi sabahleyin dedi yarışı vardı yine dedi. Yani bu mesela pilot adaylarımız için de geçerli mi? Bu tarz simülasyon eğitimleri ne kadar önemli?
Şöyle bir şey var, hiçbir şekilde okula gelmeden önce böyle bir eğitimlerin alınmasını doğru buluyorum.
Doğru bulmuyorsunuz.
Niye doğru bulmuyorum? Çünkü eğer yanlış bir şey öğrenirse bunu düzeltmek çok zor.
Doğru.
Gelip doğrusunu okulda öğrenmesi lazım.
Evet. Ama çünkü okulda okurken yapabilir mi?
Ya okulda aldığı eğitim ve standartlarla ilgili kendinden ne istediğini eğer iyice kafasına oturtmuşsa onu evde yapabilir, çalışabilir.
Doğru, doğru.
O şey değil. Çünkü gerçekten yanlış bir şeyi düzeltmek çok zor.
Doğru söylüyorsunuz.
O yüzden
öncesi değil okulda öğrenin diyorsunuz değil
okulda
mi?
Okulda öğrendikten sonra bunu kendinden ne istediğini iyice kafasına oturtursun ve ondan sonra çalışsın.
Harika, çok güzel öneriler geldi. Kimden geldi? Ayjet Uçuş Okulu Genel Müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz'de. Peki bu mesleğin biraz böyle artılarını eksilerini de konuşmak istiyorum. Onları size sormak istiyorum. O renkli dünya, hani pilot olmak isteyen arkadaşlarım için bir renkli dünyası var bu iş için ama bir de zorlukları var. O zorlukları da sizden bir dinlemek istiyoruz. Yani pilot olmak isteyen aday bu mesleğe başladıktan sonra da çok zorlu bir dünyaya geçtiğini, hayatında bazı şeyleri ona göre düzenlemesi gerektiğinde farkında olması lazım. Onlar nelerdir?
Airline'a girdikten sonra gerçekten zorlu bir mesai onları bekliyor. Bu konuda hiç öyle şey yok, kaçarı yok. Ve dediğimiz gibi yüksek irtifada uçmanın verdiği fiziksel bir şey var.
Sürekli basınç altında uçmanın değil mi?
Yorgunluk var. Ve ondan sonra devamlı tetiktesiniz, devamlı kendinizi alert halinde tutmanız lazım. Çünkü arkanızda dünya kadar kişi var. Bunları taşıyorsunuz.
Doğru. Ve şirketin, onlar size emanet.
Tabii şirketin temsilcisiniz.
Doğru.
Ve uçuş emniyeti konusunda gerçekten her an her türlü değişikliğe hazır bir şekilde mentaliniz olması lazım. Yani ben yorgunum işte ondan sonra böyle kafam dağınıktı onun için bu hatayı yaptım deme şansınız yok.
Doğru.
Ama güzel taraflardan bir tanesi işte arkanızdaki kişileri istedikleri destinasyona, sevdikleri kişilere götürmenin verdiği mutluluk.
Mutluluk çok önemli.
Çok önemli ve tamam geliri iyi ondan sonra değişik yerleri görme imkanınız var. Hakikaten uçmak inanılmaz bir duygu.
Değil mi?
Yani bunu bilsinler ama dediğim gibi negatif tarafları konusunda evet. Negatif demeyelim de.
Zorlu
karşılaşacakları zorlukları da bilmeleri
lazım. Bilmeleri çok önemli.
Hani dediğim gibi vücut saati bir kere eğer hani büyük bir şirkette uçuyorsa bir gün şeye gidiyor bir hafta işte Çin'e gidiyor öbür hafta New York'a gidiyor.
Ya.
Düşün yani şeyde saatteki değişikliği.
Haftalık minimum kaç saat oldu uçuş? Minimum şu kadar uçuyorlar.
Yıllık ortalama 100 saat. Böyle bir uçuş şeyi var. Yani bu eğer uzun mesafe uçan hava yollarında bu belki ayda 4 tane 5 tane uçuş olur. Bu 100 saati kapsar. Ama böyle domestik uçuşlarda yani işte Avrupa uçuşlarında evet. falan kastettiğimizde veya yurt içi olan uçuşları kastettiğimizde bu belki ayın 20 gününü dolduruyor.
Tabii ayın 20 günü minimum uçuş oluyor. Bir de uzun uçuşlar var.
Tabii işte onun için yani vücudumun çok iyi böyle bakması lazım.
Tabii.
Beslenmesine dikkat etmesi lazım. Yani spor konusunda bir kere hiç şey yapmaması lazım. İstisna yapmaması lazım. Kendini devamlı.
Ne kadar güzel. Hazırlayacak sanki evet. bir sporcu gibi değil mi?
Aynen.
Uçuşlara da kendisini hazırlaması gerekiyor. Çok önemli. Tabii bunları da şundan dolayı sormak istedim. Dediğim gibi çok renkli bir dünya olduğunu çok iyi biliyoruz. Sadece turizm sektörünün en renkli alanlarından bir tanesi. Ama zorluklarını da çok iyi bilmeliler. Bu işe girdikten sonra da artık geri dönüş. Yani birkaç yıl sonra ya ben ne yaptım dememek lazım. Mental olarak da gerçekten hazırlıklı olmak lazım. Tabii kaptan pilot Celal Cingöz'le birlikteyiz. Hani en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesidir. Eskiden bütün böyle yurt dışı uçuşlarında uçak indikten sonra biz böyle bir yolcular alkışlardık.
Evet.
Şimdi bu son dönemde çok azaldı. Normalde bu alkış olayı size gelir mi? Kulağınıza geliyor muydu? Bir de hoşunuza gidiyor mu? Sizi motive ediyor muydu? Hep bunu sormak istemişimdir.
Tamam. Şimdi bu 11 Eylül olayından önce biliyorsunuz kokpit kapısı açıktı.
Açıktı değil mi? Doğru.
Açıktı. Yolcularla göz temasınız vardı. Yani onlardan gelecek her türlü şeyi.
Tabii arada bir çıkıp bakıyordunuz ben iyi biliyorum.
Tabii. Ama o işte bu olaydan sonra kokpit kapısı
kapandı.
Kilitli. Ve yolcularla kokpit arasında böyle bir iletişimsizlik oldu. Ancak bazı şeyler kokpit görev yapan arkadaşlar inişten sonra yolcuları uğurlamak için kapıya falan çıkıyorlar.
Değil mi? Ha tabii. Evet, evet indikten sonra.
Evet.
Alkışı duymuyor musunuz yani şu anda?
Yani duyduklarını tahmin etmiyorum.
Öyle. Ama alkış sizi motive eder miydi o yani, zamanlar? Kapı açıkken.
Ya iyi iniş yaparsan zaten hiç yani alkışa falan gerek yok.
Gerek yok diyorsunuz.
Çünkü kendini tatmin ediyorsun.
Evet.
Yani şeyde yani İyi iniş yaparsan kapıya sen çıkarsın yolcuyu karşılamak için. Eğer hani iniş biraz kötü olduysa
ya.
First officer'ı çıkarırsın.
Evet, hepsinin taktikleri var.
Bu şaka olarak.
Tabii şey. kesinlikle. Ya çok zor bir iş yapıyorlar. Buradan tüm pilotlarımıza, kaptan pilotlarımıza gerçekten saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Biz onlara emanetiz. Sanki böyle bir demirden bir kütleyi uçurmak gibi.
Evet.
Oraya çıktıktan sonra bir kalkış, bir iniş zordur. Ondan sonrası basittir gibi. Bazen basite indirgerler ya. Evet. Ben içinden birisi olarak söylüyorum bu işi. İyi bilenlerden bir tanesiyim. Ne kadar zor, meşakkatli bir şey olduğu değil mi?
Ya şimdi uçaklarımız tabii hepsi artık böyle teknoloji o kadar gelişti ki. Her şeyi uçak yapıyor. Ama mesele o değil.
Tabii.
İşler doğru gitmediğinde
evet, evet.
aksiyon alacak bir ekibin orada olması
kesinlikle,
lazım.
Kesinlikle.
Yoksa otopilot çoğu şeyi yapıyor.
Çoğu şeyi yapıyor ama gitmediği çok evet. zor çok durumlar da oluyor yani.
Tabii o işte otopilotu yönlendirecek
evet.
bir akılın orada olması lazım. İşler doğru gitmediğinde ters bir şey olduğunda orada uygun olan uçuş emniyetini her bir şekilde yerine getirecek bir aklın olması lazım.
Evet, kesinlikle. Bu da tabii hem ruhsal hem de fiziksel olarak da gerçekten hazır bir insanın orada olmasıyla oluyor. Dediği kim dedi? Ayjet Uçuş Okulu Genel Müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz. Celal Kaptanım, çok teşekkür ederim. Çok değerli bir sohbetti. Ama bugün bu kadar değerli bir kaptanımız varken de kapanış anonsunu size yaptırmak isteriz.
Nasıl yapalım?
Nasıl isterseniz. Evet. Son mesajınızı böyle bir anons gibi yapabilirsiniz. Buradan genç turizmci adayları ya da pilot adaylarına bir mesaj alalım sizden.
Gerçekten uçmak isteyen, bu havayolu sektöründe görev yapmak isteyen genç arkadaşlarımı, şirketlerin özellikle Türk Hava Yolları, SunExpress, Pegasus gibi büyük şirketlerin kadet programlarını takip etmeleri ve bu seçmelere girmeleri ve bu şekilde istihdam garantili program avantajını kullanmalarını istiyorum. Çünkü dediğim gibi çok maliyetli bir eğitim programı ve bunu da şirketlerin istihdam garantili programlarından eğer istifade ederseniz sevdiğiniz, böyle amaçladığınız bir meslek sahibi olma imkanınız var. Hepinize şimdiden iyi uçuşlar diliyorum.
Harikasınız, harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz kaptanım. Pilot Celal Cingöz, Ayjet Uçuş Okulu Genel Müdürü. Bugün bizimleydi. Turizm kafasında haftanın turizm sohbeti de bizimleydi. O zaman şimdi tüm pilotlarımıza, tüm havacılık sektöründeki arkadaşlarımıza güzel bir şarkı hediye edelim. Sonrasında da turizm kafası tüm hızıyla devam edecek.
Kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, günün en güzeli sen, güzeliz iki deli. Olsun varsın seveni çok, önüme geçme yanarsın ateşi çok. Sana bir arıza lazım bu gecelik, yüz yüze bakışalım hangimiz platonik. Olsun varsın seveni çok, önüme geçme yanarsın ateşi çok. Sana bir arıza lazım bu gecelik, yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik. Kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, günün en güzeli sen, güzeliz iki deli. Kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, günün en güzeli sen, güzeliz iki deli. Çözüm olmadı can acısına, seni öne yazalım yürek atamasına. Olmadı bitmedi fiyakası, havalı zor beni zirvede tanıması. Yüreği aynı onun gibi deli ziyan, yüz yüze konuşalım kapalı kapı cihan. Olsun varsın seveni çok, önüme geçme yanarsın ateşi çok. Sana bir arıza lazım bu gecelik, yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik. Kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, günün en güzeli sen, güzeliz iki deli. Kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, günün en güzeli sen, güzeliz iki deli. Geçme yanarsın ateşi çok, sana bir arıza lazım bu gecelik, yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik.
Dostlar, bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programımı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radyolent.com'da bulabilir ve Spotify dahil 7/24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Dikkaya Official ve Twitter Deniz Dikkaya adreslerime iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı, turizm dolu günler diliyorum.